Ayrım 42. Son Baba, Mario Puzo, sayfa 403. Bu düşünce şimdi sürdüğü yaşamı incelemesine neden oldu. Amacım nedir? Babam gibi yaşlanmak, bütün tehlikeleri göze almak ama yine de öldürülmek mi? Evet, pippi yaşamın, gücün, paranın zevkini çıkarırdı. Ama bana şimdi babamın yaşamı bomboşmuş gibi geliyor. Babam Athena gibi bir kadını sevmenin verdiği mutluluğu hiçbir zaman tadamadı. Henüz 26 yaşındayım, kendime yeni bir hayat kurabilirim. Athena'yı düşündü. Ertesi gün onu ilk kez çalışırken seyredecekti. Kadının hayal dünyasını ve taktığı bütün maskeleri izleyecekti. Pippi onu çok severdi. Babam bütün güzel kadınları severdi zaten. Sonra aklına Virginio Balazzo'nun karısı geldi. Pippi onu da severdi. Sofrasında yemek yemiş, kadını kucaklamış, onunla dans etmişti. Kocasıyla bocce oynamış, sonra da ikisinin birden ölüm planını yapmıştı. Cross içini çekerek dairesine girmek için ayağa kalktı, şafak söküyordu. Güneşin ışıkları stripteki dev bir tiyatro perdesine benzeyen neon ışıklarını bulanıklaştırıyordu. Aşağıya bakarsa kumarhaneleri olan bütün büyük otellerin bayraklarını görebilecekti. Sands, Caesars, Flamingo, Desert Inn ve Mirage'ın patlayan bir yanardağa benzeyen ışıklarını. Xanadu hepsinden daha büyük ve önemliydi. Xanadu villalarının üzerinde dalgalanan bayraklara baktı. Bir rüyada yaşamıştı o ve bu düş şimdi kaybolmaya başlıyordu. Gronwald ölmüştü, babası bir cinayete kurban gitmişti. Cross odasına dönünce telefonu açarak Lia Watsi'ye yukarıya çıkıp onunla kahvaltı etmesini söyledi. Kuo Gue'deki cenaze töreninden sonra Vegas'a birlikte dönmüşlerdi. Cross sonra ikisi için kahvaltı ısmarladı. Onun gözlemeden çok hoşlandığını hatırlıyordu. Lia Amerika'da geçirdiği bunca yıla rağmen tava gözlemesini hala değişik bir şey sayıyordu. Watsi ile koruma geldiği sırada kahvaltı da getirildi. İkisi dairenin mutfağında kahvaltı ettiler. Cross Lia'ya ne düşünüyorsun diye sordu. Şu Luzi denen dedektifi öldürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu sana daha önce de söyledim. Yani onun anlattığı hikayeye inanmıyorsun öyle mi? Lia Watsi gözlemesini ince şeritler halinde kesiyordu. O hikaye bir rezalet. Baban gibi bir usta o serserinin kendisine o kadar yaklaşmasına izin vermezdi. Cross hatırlattı. Don hikayenin doğru olduğunu düşünüyor. Olayı inceletti. Watsi Cross'un onun için masaya koyduğu Havana prolarına ve Konya'ya uzandı. Don Clericuzio'ya hiçbir zaman itiraz etmem ama emin olmak için Luzi'yi öldürmeme izin ver. Ya bu işin arkasında Clericuzio'lar varsa? Watsi Don şerefli bir erkektir dedi. Eski günlerdeki gibi. Pippi'yi öldürtseydi seni de ortadan kaldırırdı. O seni tanıyor, babanın intikamını alacağını da biliyor. İhtiyatlı bir adamdır Don. Cross ama yine de diye mırıldandı. Kimin uğrunda savaşmaya karar verirsin? Benim mi Clericuzio'ların mı? Sicilyalı başını salladı. Seçme hakkım yok. Babanla çok yakındık, seninle de çok yakınız. Sen ölürsen benim yaşamama da izin vermezler. Cross ilk kez Watsi ile birlikte kahvaltıda konyak içti. Belki bu saçma sapan olaylardan biri. Watsi hayır dedi, bu Luzi'nin işi. Cross ama onun babamı öldürmesi için bir neden yok ki diye itiraz etti. Yine de olayın iç yüzünü öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi 6 kişilik bir tim kurmanı istiyorum. Sana en sadık olan adamları seçmelisin. Hiçbiri Bronx bölgesinden olmamalı. Onları hazırla ve benim emirlerimi bekle. Sicilyalı çok ciddi bir tavır takındı. Affedersin, ben hiçbir zaman emirlerinin nedenlerini sormadım. Ama genel plan için benim fikrimi almalısın. Bunu rica ediyorum. Cross tamam dedi. Gelecek hafta sonu Fransa'ya uçacak ve orada 2 gün kalacağım. O arada sen Luzi hakkında mümkün olan her şeyi öğren. Watsi Cross'a gülümsedi. Nişanlınla mı gidiyorsun? Onun bu nezaketi genç adamı eğlendirdi. Evet, kızıyla birlikte. Şu beyninin 1/4'ü eksik olan çocukla mı? Watsi terbiyesizce konuşmayı düşünmüyordu. Bu sadece İtalyanca bir deyimdi. Aynı zamanda unutkan olan çok zeki insanlar için de kullanılırdı. Cross evet dedi. Paris'te bir doktor var, kıza yardım edebilir. Her şeyin en iyisini diliyorum. O kadın aileyle ilgili işleri biliyor mu? Cross tanrı korusun dedi. İkisi de güldüler. Genç adam Watson'in özel yaşamı konusunda nasıl bu kadar bilgi sahibi olduğunu düşündü. 17. Kısım. Cross ilk kez Athena'nın film setinde çalışmasını, sahte duyguları canlandırmasını, kendinden başka biri olmasını izleyecekti. Genç adam Claudia ile Lodestone'daki bürosunda buluştu. İki kadın daha vardı orada. Claudia onları tanıştırdı. Bu abim Cross, bu yönetmen Dita Tommy, bu da bugün filmde rolü olan Feline Fante. Tommy Cross'u dikkatle inceleyerek filmlerde oynayacak kadar yakışıklı diye düşündü. Ama öyle ateşli, ihtiraslı bir hali yok. Perdede buz gibi gözükür. Taş gibi. İlgisi söndü. Genç adamın elini sıkarken, ben de gidiyordum dedi. Babanız için çok üzüldüm. Ha, aklıma gelmişken, setime gelmenize memnunlukla izin veriyorum. Yapımcılardan birisiniz. Ama Claudia ile Athena size kefil oldular. Cross koyu çikolata rengindeki diğer kadını fark etti. Elbiselerinin iyice belirginleştirdiği vücudu harikaydı. Son derece küstah tavırlı Feylin, Tommy kadar resmi davranmadı. Claudia'nın bu kadar yakışıklı bir ağabeyi olduğunu bilmiyordum. Duyduğuma göre çok da zenginmişsin. Yemekte yanında birinin olmasını istersen beni ara. Cross, olur ararım dedi. Bu davet onu şaşırtmamıştı. Zanadu'daki dansözler ve şovdaki kızlar da onunla böyle açık açık konuşuyorlardı. Bu zenci kız doğuştan flörtçüydü. Güzelliğinin de farkındaydı. Görünüşünden hoşlandığı bir erkeği toplum kuralları yüzünden elinden kaçırmazdı. Claudia Ferri'nin filmdeki rolünü biraz geliştiriyoruz dedi. Dita onun yetenekli olduğunu düşünüyor. Bence de öyle. Feline Cross'a bakarak güldü. Evet ya, şimdi popomu 6 değil 10 defa sallıyorum. Messalina ya da Roma'daki bütün kadınlar seni seviyor ve zafere erişmeni diliyor diyorum. Bir an durdu. Duyduğuma göre yapımcılardan biri de senmişsin. Belki onların popomu 20 defa sallamama razı olmalarını sağlarsın. Cross bir şeyler sezdi. Bu genç kadın neşeli tavırlarına rağmen bir sırrı gizlemeye çalışıyormuş gibiydi. Cross, ben sadece filme para yatıran adamlardan biriyim dedi ve herkes günün birinde poposunu sallamak zorunda kalır. Gülümseyerek sevimli bir iştenlikle ekledi, her neyse şansının açık olmasını diliyorum. Feline eğilerek genç adamı yanağından öptü. Cross'un burnuna kadının ağır ve erotik parfümünün kokusu geldi. Sana ve Claudia'ya bir şey söylemek istiyorum ama aramızda kalacak. Başımın belaya girmesini istemiyorum. Özellikle şu ara. Bilgisayarının başında duran Claudia kaşlarını çattıysa da bir şey demedi. Cross bir adım geriledi. Sürprizlerden hiç hoşlanmazdı. Feline iki kardeşin tepkilerinin farkındaydı. Biraz çekinerek konuştu. Babanız için çok üzüldüm ama bilmeniz gereken bir şey var. Marlowe. Şu babanızı öldürdüğü iddia edilen genç. Biz onunla birlikte büyüdük. Marlowe'u çok iyi tanırdım. Marlowe sözüm ona babanızı vurdu. Luzi'yi de sözüm ona onu öldürdü. Ama ben Marlowe'un tabancası olmadığını kesinlikle biliyorum. Silahlardan ödü patlardı onun. Az miktarda uyuşturucu satar ve klarnet çalardı. Zavallı çok da korkaktı. Jim Luzi ile ortağı Phil Sharkey bazen onu arabalarına alıp satıcıları onlara göstermesi için dolaştırırlardı. Marlowe hapisten o kadar korkardı ki polis için muhbirlik yapardı ve sonra birdenbire hırsız ve katil oluverdi. Ben Marlowe'u çok iyi tanırdım. O kimseye zarar veremezdi. Claudia sesini çıkarmadı. Feline ona elini sallayarak kapıya gitti, sonra geri döndü. Unutmayın, aramızda kalacak. Cross en güven verici tebessümüyle söylenenleri unuttuk bile diye cevap verdi. Zaten hikayen hiçbir şeyi değiştirecek değil. Feline, içimi dökmem gerekiyordu dedi. Marlowe çok iyi bir çocuktu. Odadan çıktı. Claudia Cross'a baktı. Ne diyorsun kahretsin, bu ne anlama geliyor? Cross omzunu silkti. Uyuşturucu kullananlar her zaman şaşılacak şeyler yaparlar. Marlowe'un uyuşturucu almak için para bulması gerekiyordu. Hırsızlığa kalkıştı ve şansı döndü. Claudia herhalde dedi. Feylin o kadar iyi kalplidir ki her şeye inanabilir. Babamızın böyle ölmesi de gülünç. Cross ifadesiz bir suratla kız kardeşine baktı. Herkesin şansı bir kez olsun döner. Genç adam öğleden sonraki saatleri sahnelerin çekilmesini seyrederek geçirdi. Bir sahnede silahsız kahraman silahlı üç kişiyi yeniyordu. Cross'un sinirine dokundu bu. Bir kahraman hiçbir zaman böyle umutsuz bir duruma düşürülmemeliydi. Bu sadece adamın kahraman falan olmayacak kadar ahmak olduğunu gösterirdi. Cross sonra Athena'nın bir aşk ve bir de kavga sahnesi çevirmesini seyretti. Biraz düş kırıklığına uğradı. Athena fazla rol yapmıyormuş gibiydi. Diğer oyuncular onu gölgede bırakıyorlardı sanki. Cross deneyimsiz olduğu için Athena'nın filmde daha güçlü bir etki yapacağını bilmiyordu. Kameranın onun için gerekli sihiri sağlayacağından haberi yoktu. Cross gerçek Athena'yı da keşfedemedi. Yıldız kısa kısa sahnelerde oynuyor, arada uzun süreler oluyordu. Perdeyi aydınlatacak o elektrik de yoktu. Hatta Athena kameraların önünde o kadar güzel de durmuyordu. Cross o geceyi Malibu'da geçirdiği zaman ona bundan söz etmedi. Genç kadın aşktan sonra gece yarısı yemek yaparken ''Bugün o kadar iyi değildim sanırım'' dedi. ''Öyle değil mi?'' Cross'a bakarak gülümsedi. Bir kediye benziyordu yine. Cross zevkle sarsıldı. ''Sana en iyi yanlarımı göstermek istemedim. Orada durup nasıl bir kadın olduğumu anlamaya çalışacağını biliyordum.'' Genç adam güldü. Kadının karakterini böyle anlaması her zaman hoşuna gidiyordu. ''Hayır, pek de iyi sayılmazdın. Cuma günü seninle birlikte Paris'e uçmamı ister misin?'' Athena'nın şaşırdığı gözlerinden anlaşılıyordu. Yüzündeki ifade hiçbir zaman çabucak değişmezdi. Her zaman kontrolluydu. Cross'un teklifini düşündü. ''Bunun çok yararı olur ve Paris'i birlikte görürüz.'' ''Cross, pazartesi günü geri döneriz değil mi?'' diye sordu. ''Athena, evet.'' dedi. ''Salı sabahı çalışmam gerekiyor.'' Filmin bitmesine artık birkaç hafta kaldı. Cross öğrenmek istedi ondan sonra. Athena ondan sonra sinemadan ayrılacak ve kızımla ilgileneceğim dedi. Ayrıca onun varlığını daha fazla gizlemek de istemiyorum. Son sözü Paris'teki doktor mu söyleyecek? Athena başını salladı. Kimse son sözü söyleyemez bu konuda ama doktor buna yakın. Cross'la Athena cuma akşamı özel olarak kiralanan uçakla Paris'e hareket ettiler. Athena kılık değiştirerek peruk takmıştı. Makyajı güzelliğini örtüyor, hatta onu çirkinleştiriyordu. Arkasına daha yaşlı gözükmesine neden olan ve vücudunun hatlarını gizleyen bir kılık giymişti. Cross onun bu haline çok şaştı, yürümesi bile değişmişti. Uçakta Bethany yukarıdan yeryüzüne baktığı için şaşkındı. Salonda dolaşıyor, değişik pencerelerden bakıyordu. İfadesiz yüzü hemen hemen normal bir hal almış gibiydi. Uçaktan indikten sonra Georges Mandel Caddesi'nin yakınındaki küçük bir otele gittiler. Kalacakları dairede iki yatak odası vardı. Biri Cross, biri de Athena ile Bethany için. Oturma odası bunların arasındaydı. Sabahın 10'uydu. Athena peruğuyla makyajını çıkardı, giysilerini değiştirdi. Paris'te çirkin dolaşmaya dayanamayacaktı. Öğleyin üçü doktorun muayenehanesindeydiler. Burası bahçesinin etrafı demir parmaklıkla çevrili küçük bir şatoydu. Kapıdaki nöbetçi adlarını aldıktan sonra içeri girmelerine izin verdi. Onları kapıda hizmetçi kız karşılayıp büyük bir salona götürdü. Doktor onları bekliyordu. Doktor Osel Gerard iri yapılı dev gibi bir adamdı. İyi bir terzinin elinden çıkmış, ince çizgili kahverengi bir takım ve beyaz gömlek giymişti. İpek kravatı da kahverengiydi, yüzü yuvarlaktı. Sakal bırakarak sarkık yanaklarını gizlemesi daha iyi olacaktı. Doktor kendini Athena ile Cross'a tanıttı ama çocukla ilgilenmedi. Cross'la Athena doktordan hoşlanmadılar. Nazik mesleğine uygun biri gibi gelmemişti onlara. Çay masası hazırlanmış, sofraya pastalar da konmuştu. Bir hizmetçi servis yaptı. Onlara iki hemşire de katıldı. Genç kadınlar mesleklerine uygun bir biçimde giyinmişlerdi. Krem rengi bluz ve etek, beyaz kep. Çay sırasında iki hemşire Bethany'yi göz hapsine aldılar. Doktor Gerard Athena'ya, "Madam," dedi, "otistik çocuklar tıp enstitümüze çok cömert bir bağışta bulunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin gizli tutulması isteğinize uydum. Bu nedenle muayeneyi bu özel merkezimde yürütüyorum. Şimdi benden ne beklediğinizi söyleyin." Tatlı kalın sesi insanı etkiliyordu. Bu ses Bethany'nin dikkatini çekti. Kız gözlerini doktora dikti ama adam ona aldırmadı. Athena sinirliydi. Doktordan gerçekten hoşlanmamıştı. "Bir değerlendirme yapmalısınız. Kızımın mümkünse normal bir yaşam sürmesini istiyorum. Bunu yapabilmek için her şeyden vazgeçebilirim. Bethany'yi enstitünüze almanızı istiyorum. Fransa'da oturmaya ve eğitimine yardım etmeye de hazırım." Bütün bunları derin keder ve umutla söyledi. Her türlü fedakarlığa hazır gibiydi. Hemşireler ona hayranlıkla baktılar. Cross genç kadının doktorun Bethany'yi enstitüye alması için bütün sanat yeteneğinden yararlandığının farkındaydı. Athena uzanarak Bethany'nin elini okşarcasına tuttu. Ama Doktor Gerard etkilenmemiş gibiydi. Bethany'ye bakmadan Athena'ya, "Kendi kendinizi aldatmayın," dedi. "Bütün sevginizin bu çocuğa bir yararı olmaz. Onun raporlarını inceledim. Kızınızın gerçekten otistik olduğu kesin. Sevginize karşılık veremez. O bizim dünyamızda yaşamıyor. Hatta hayvanlar dünyasında bile. Bethany bambaşka bir gezegende yaşıyor. Tümüyle yalnız başına." Bir an durduktan sonra konuşmasını sürdürdü. "Sizin bir suçunuz yok. Bence babasının da öyle. Önce kızınızı iyice muayene edecek ve testler yapacağım. Sonra size burada enstitüde neler yapabileceğimizi ve neler yapamayacağımızı söyleyeceğim. Yardım edemeyeceksem kızınızı ülkenize geri götüreceksiniz. Yardım edebileceksem Bethany'yi benimle Fransa'da 5 yıl bırakacaksınız." Doktor hemşirelerden birine Fransızca bir şeyler söyledi. Genç kadın dışarı çıktı. Biraz sonra döndüğünde elinde ünlü tabloların fotoğrafları olan bir kitap vardı. Bunu Bethany'ye verdi. Ama kitap küçük kızın kucağına sığmayacak kadar büyüktü. Doktor Gerard ilk kez o zaman kızla ilgilendi. Onunla Fransızca konuştu. Bethany kitabı hemen masaya koyarak sayfalarını çevirmeye başladı. Çok geçmeden de bu işe dalıp gitti. Doktor biraz sıkıntıyla, "Terbiyesizlik etmek istemiyorum," dedi. "Ama bunu çocuğunuzun iyiliği için yapacağım. Bay Delayana'nın kocanız olmadığını biliyorum. Ama çocuğunuzun babası olabilir mi? Eğer öyleyse ona da testler uygulamak isterim." "Athena, kızım dünyaya geldiği sırada onu tanımıyordum bile," diye açıkladı. Doktor omzunu sildi. "Böyle şeyler her zaman olabilir." Cross güldü. "Belki de doktor bende de bazı belirtiler görüyor." Doktor Gerard kalın kırmızı dudaklarını büzerek başını salladı, sonra da gülümsedi. "Sizde de bazı belirtiler var ama hangimizde yok ki? Kim bilir? Bir santim şu yana ya da bu yana hepimiz otistik olabiliriz. Şimdi çocuğu iyice muayene etmem ve bazı testler uygulamam gerekiyor. Bütün bunlar en az 4 saat sürecek. Siz ikiniz güzel Paris'imizde neden dolaşmıyorsunuz? Buraya ilk gelişiniz mi Bay Delayana?" Cross, "Evet," dedi. Athena atıldı. "Ben kızımla kalmak istiyorum." "Doktor, nasıl isterseniz madam," diyerek Cross'a döndü. "Gezintinizin zevkini çıkarın. Ben kendi adıma Paris'ten nefret ediyorum. Eğer bir kent otistik olsaydı bu Paris olurdu." Bir taksi çağrıldı ve Cross oteldeki daireye döndü. Yanında Athena olmadan Paris'i görmek istemiyordu. Ayrıca dinlenmesi de gerekiyordu. Zaten Paris'e kafasını toplamak ve olayları düşünmek için gelmişti. Feli'nin söylediklerini düşündü. Lucy'nin Malibu'ya yalnız başına geldiğini anımsıyordu. Oysa dedektifler genelde çift çift çalışırlardı. Cross yola çıkmadan önce Watsy'ye bu konuyla ilgilenmesini söylemişti. Saat 4'te yine doktorun odasındaydı. Diğerleri onu bekliyorlardı. Bethany dikkatle resim kitabına bakıyordu. Athena'nın rengi uçmuştu. Cross bir tek bunun rol yapmakla ilgisi olamayacağını biliyordu. Bethany ayrıca bir tabak pastayı iştahla yiyordu. Doktor Fransızca bir şeyler söyleyerek tabağı ondan aldı. Bethany itiraz etmedi. Sonra bir hemşire çocuğu oyun odasına götürmek için geldi. "Doktor Cross'a affedersiniz," dedi, "ama size bazı sorular sormam gerekiyor." "Cross, istediğinizi sorabilirsiniz," diye yanıtladı. Doktor Gerard yerinden kalkarak odada dolaşmaya başladı. Size de madama söylediklerimi tekrarlayacağım. Bu vakalarda mucize diye bir şey yoktur, kesinlikle. Uzun bir eğitim bazı vakalarda hastanın iyice gelişmesini sağlar. Ama böyle pek çok vaka da görülmemiştir. Matmazel konusunda ise bazı sınırlar var. Bethany'nin Nice'deki enstitümde en aşağı 5 yıl kalması gerekiyor. Orada her ihtimali inceleyebilecek öğretmenlerimiz çalışıyor. Zamanla Bethany'nin hemen hemen normal bir yaşam sürüp süremeyeceğini anlayacağız. Ya da sonsuza dek hastanede kalması gerekip gerekmeyeceğini. Athena ağlamaya başladı. Mavi ipekten küçük bir mendili gözlerine bastırdı. Cross mendildeki parfümün kokusunu aldı. Doktor ona ifadesiz bir suratla baktı. Madam razı oldu. O da enstitüde öğretmen olarak çalışacak. Evet. Doktor Gerard Cross'un karşısına oturdu. Çok umut verici işaretler var. Bethany resim konusunda gerçekten çok yetenekli. Bazı duyuları canlı. Baskı altında değil. Ben Fransızca konuştuğum zaman ilgilendi. Fransızca bilmiyor ama sözlerin anlamını seziyor. Bu çok iyi bir işaret. Diğer iyi bir işaret ise şu. Çocuk sizi özlediğini belli etti. Yani başka bir insana karşı bazı duyguları var. Bunun genişletilip başka insanları kapsaması sağlanabilir. Bethany ile bu konuyu incelediğim zaman bana sizin güzel olduğunuzu söyledi. Şimdi sinirlenmeyin Bay Delayana. Ben bu soruyu sadece tıbbi nedenlerle küçük kıza yardım edebilmek için soruyorum. Çocuğu belki de istemeden cinsel bakımdan heyecanlandırdınız mı? Cross o kadar şaşırdı ki kahkahalarla gülmeye başladı. Onun bana tepki gösterdiğinin farkında değildim. Ve tepki göstermesi için bir şey de yapmadım. Athena'nın yanakları öfkesinden kızarmıştı. Saçma bu, Cross Bethany'de hiç yalnız kalmadı. Doktor ısrar etti. Hiç bir ara onu okşadınız mı? Ama elini tutmayı, saçını okşamayı, hatta yanağını öpmeyi kastetmiyorum. Çocuk gelişmiş. Sırf fiziksel bakımdan karşılık verebilir. Onunki gibi bir saflığın etkileyeceği ilk erkek siz olmayacaksınız. Cross, belki de Bethany annesiyle olan ilişkini biliyor dedi. Doktor başını salladı. Bethany annesiyle hiç ilgilenmiyor. Affınızı dilerim madam, bu da kabul etmeniz gereken şeylerden biri. Annesinin güzelliği ya da ünü onu etkilemiyor. Yani aslında annesi onun için yok. Karşılık verebildiği kişi sizsiniz Bay Delayna. Düşünün, belki ona masumca şefkat gösterdiniz. Farkına varmadan bir şey yaptınız. Genç adam doktora soluk bir tavırla baktı. Böyle bir şey yapsaydım bunu size söylerdim. Yani Bethany'ye yardımı dokunacaksa. Doktor Gerard, Bethany'ye karşı şefkat duyuyor musunuz diye sordu. Cross bir an düşündü. Evet. Doktor arkasına yaslanarak ellerini kavuşturdu. Size inanıyorum. Bu da bana büyük bir umut veriyor. Bethany size tepki gösteriyor. O halde başkalarına da tepki gösterebilmesi için ona yardım edebiliriz. Belki ileride bir gün annesine de katlanabilir. Bu da sizin için yeterli olur. Madam öyle değil mi? Athena genç adama baktı. Ah Cross, kızmadın ya. Cross yok canım dedi. Doktor Gerard onu dikkatle süzdü. Rahatsız olmadınız mı? Çoğu erkek böyle bir sorguya aşırı tepki verir. Bir hastamın babası beni tokatladı. Ama siz öfkelenmediniz. Bana bunun nedenini açıklayın. Cross bu adama hatta Athena'ya bile Bethany'nin sarılma makinesinin içindeki halinin onu nasıl etkilediğini açıklayamazdı. Bu sahne ona Tiffany'yi ve seviştiği bütün o kızları hatırlatmıştı. İçinin bomboş olduğunu. Clary Curzio'larla hatta babasıyla olan ilişkisi kendini yalnız ve çaresiz hissetmesine neden olmuştu. Geride bıraktığı kurbanların hayaletleriyle dolu bir dünyada yaşıyorlarmış gibi gelmişti ona. Bu kurbanlar ancak rüyalarında gerçek oluyorlardı. Cross doktorun gözlerinin içine baktı. Belki ben de otistiyim ya da saklamam gereken çok kötü suçlarım var. Doktor Gerard arkasına yaslandı memnun memnun. Ah dedi ve ilk kez içtenlikle gülümsedi. Bazı testler yaptırmak ister misiniz? İkisi de güldüler. Doktor Athena'ya döndü. Şimdi madam, anladığıma göre yarın sabah uçakla Amerika'ya döneceksiniz. Neden kızınızı şimdi benimle bırakmıyorsunuz? Hemşirelerim gerçekten çok yeteneklidir ve kızınızın sizi özlemeyeceğini de garanti ederim.
Athena ama ben onu özleyeceğim dedi. Bethany bu gece yanımda kalabilir mi? Onu yarın sabah getiririm. Uçağı kiraladık, yani istediğim zaman yola çıkabilirim.
Doktor tabii istediğiniz gibi yapabilirsiniz diye cevap verdi. Bethany'yi yarın buraya getirin. Hemşirelerim onu Nice götürürler. Sizde enstitünün telefon numarası var. Beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Cross'la Athena gitmek için kalktılar. Genç kadın içinden gelen sese uyarak doktoru yanağından öptü. Adam kıpkırmızı kesildi. Çok çirkin olmasına rağmen Athena'nın güzelliğine ve ününe kayıtsız değildi.
42. ayrımın sonu. Sayfa 414.